Değerli Müslümanlar, Rabbimiz Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'dan bu yana hak ile batılı temsil eden nice örnekler çıkartmıştır. Bunlardan önce yaşayanlar kendilerinden sonra gelenlere örnek olmuşlardır. Bu örneklerden kimisi Müslümanlar tarihe, Müslümanların zihinlerine, akıllarına adlarını kara harflerle yazdırmış, bir hiç uğruna bu dünyada ömür tüketmiş ve bu dünyadan bu şekilde göçüp gitmişlerdir. Sevilmemişlerdir, hayırla anılmamışlardır, hayırla yad edilmemişlerdir veya unutulup gitmişlerdir. Ancak diğer yandan da kimileri de vardır ki bu örneklerden tarihe, insanların zihinlerine, akıllarına adlarını altın harflerle yazdırmış, bedenleri toprağın altında olalı asırlar geçtiği halde adları unutulmayan, hayırla yad edilen, kendilerine imrenilen kimseler olarak bu dünyadan gelip göç etmişlerdir. Malumdur ki Müslümanlar, biliyorsunuz, insanoğlu illaki birilerini taklit etmeye mahkumdur. Hayatın her alanında, ister dini alanda olsun, ister dünyevi alanda olsun, hayatın her alanında insanoğlu birilerini taklit etmeye mecburdur. İşte Müslümanlar, eğer ki bizlerin en büyük hedefi Allah-u Teala'nın müminler için hazırlamış olduğu cenneti, ebedi saadeti elde edebilmekse, o halde Müslümanlar, bizlerin Allah ve Resulünün bizlere iyi örnekler olarak gösterdiği, Allah ve Resulünün bizlere örnek almamızı tavsiye ettikleri, Allah ve Resulünün övdükleri, Allah-u Teala'nın isteği doğrultusunda yaşayan, hayat sürmüş olan önder şahsiyetlere örnek almamız, bunları taklit etmemiz gerekiyor Müslümanlar. Ki bunlar da kimlerdir? Başta Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere peygamberlerdir ve toplum olarak, nesil olarak en hayırlı nesil ve en hayırlı toplum olan sahabelerdir. Ve Tevbe suresinin 100. ayetinde Allah-u Teala'nın kendilerinden razı olduğunu ifade ettiği ve kendileri için cennetler hazırlamış olduğu o sahabeye, o hayırlı nesil olan, o hayırlı toplum olan o sahabeye en güzel bir şekilde tabi olan kimselerdir. İşte bunları bizlerin taklit etmemiz gerekiyor, bunlara tabi olmamız gerekiyor Müslümanlar. Hiç şüphesiz ki onların hayatlarında, onların yaşayışlarında gönüllerimize süperfen, bizlere teselli olan, önümüzü aydınlatan, hayatımızın gidişatını değiştiren, katılaşmış olan kalplerimizi yumuşatan, imanımızı artıran kıssalar vardır, hadiseler vardır, yaşam tarzları vardır. Gerçekten de öyle değil mi Müslümanlar? Onların kıssalarını bizler okuduğumuz zaman, onların hayat hikayelerini okuduğumuz zaman, onların hayat hikayelerini, kıssalarını işittiğimiz zaman imanımız artıyor, o katılaşmış olan kalplerimiz yumuşuyor ve Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirme konusunda ve onun nehyettiklerinden kaçınma konusunda bizlere kolaylık geliyor. Yani bunları kolay bir şekilde yapıyoruz. Allah'ın emirlerini yerine getirirken, Allah'ın nehyelerinden kaçırırken bunları kolay bir şekilde yapıyoruz. Hatta bunları yaparken tat alıyoruz, haz alıyoruz. Hayatımızın gidişatı az ya da çok değişiyor. Bir sıkıntı içindeysek, bir stres içindeysek, bir depresyon içindeysek bu stres, bu depresyon kaybolup gidiyor onların hayatlarını, yaşam tarzlarını okuduğumuz zaman. İşte Müslümanlar, günümüzde öksüz durumda olan, yetim durumda olan, garip kalmış olan dinimiz için mensubu olduğunu söyleyenlerin çok olup da bunların dünyaya, dünya metaına, dünya şehvetlerine dalıp kendisine yardım etmeyi terk ettikleri dinimiz için, kendisine hizmet edenlerin az olduğu dinimiz için, tabilerinin envai çeşit zulme uğradıkları dinimiz için, kafirler tarafından hakarete uğranan, alaya alınan dinimiz için işte Müslümanlar, canımızı, vatanımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, toprağımızı, sevdiklerimizi feda etme, istekli olabilmek gayesiyle, buna şevkli olabilmek gayesiyle, bunları kolayca Allah için, Allah'ın dini uğrunda feda edebilmek için ve katılaşmış olan ve yumuşaması gereken kalplerimizin bir nebze de olsa yumuşaması ve böylece dinimizin garipliğini, mazlum oluşunu dert edinebilmemiz için sizlere inşallah ben sahabeden bir takım fedakarlık örnekleri sunmak istiyorum. O sahabeler ki bu din için, Allah'ın dininin yüce olması için en güzel bir şekilde fedakarlığı bizlere gösterdiler. Fedakarlığın nasıl olacağını bizlere en güzel bir şekilde, bu din için nasıl çalışacağını en güzel bir şekilde göstermişlerdir o en hayırlı nesil. İlk olarak Müslümanlar, size aktarmak istemiş olduğum fedakarlık örneği Enes İbn-i Nadr'ın örneği. Belki bu Enes İbn-i Nadr'ın göstermiş olduğu fedakarlığı çoğumuz duymuşuzdur, işitmişizdir. Ancak Müslümanlar tekrar hatırlatarak kalplerimizdeki pasların bir nebze de olsa, biraz da olsa gitmesini sağlamak için tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. Allah-u Teala buyuruyor ki: "Fezekkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin." Hatırlat, muhakkak ki hatırlatmak müminlere fayda verir. Bu faydanın hasıl olması için inşallah çoğumuz belki biliyoruz ama tekrardan hatırlatmak için ilk olarak size fedakarlık örnekleri olarak Enes İbn-i Malik'in fedakarlığını aktarmak istiyorum. Bakın Müslümanlar, Enes İbn-i Malik diyor ki, Enes İbn-i Malik onun yeğeni diyor ki, "Amcam," diyor, "Enes İbn-i Nadir Bedir Savaşı'nda katılamamıştı," diyor. Sonra diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitti ve dedi ki, "Ey Allah'ın Resulü, senin müşriklerle yapmış olduğun ilk savaşa katılamadım. Ama eğer ki Allah bana bundan sonra müşriklerle savaşmayı nasip ederse, ilk savaşa katılamadım ama eğer ki bir daha savaş olur ve Allah da bana bu savaşa katılmayı nasip ederse, Allah benim ne yaptığımı görecek," diyor. Bakın, Allah benim ne yaptığımı görecek. Bu nedir? Müslümanlar, Allah-u Teala'ya söz vermektir. Allah benim nasıl yapacağımı görecektir. Yani şehitlik makamına ulaşabilmek için varımı yoğumu ortaya koyacağını bakın ahdediyor. Aslanlar gibi cesurca, korkusuzca düşmanların arasına gidip kılıç sallayacağını ahdediyor. Düşmanla karşılaştığı zaman asla düşmandan kaçmayacağını ahdediyor. Allah benim ne yapacağımı görecek. Ölüm pahasına, şehadet namına varımı yoğumu ortaya koyacağım diye bakın söz veriyor. Ve daha sonra bakın Uhud günü gelip çatıyor. Ve biliyorsunuz Müslümanlar dağılıyor. Müslümanların kalplerine korku yürüyor. Ve bir rivayette bakın şunu da burada eklemek iyi olur. Bir rivayete göre Enes İbn-i Nadır Uhud günü işte bu Müslümanların dağınıklığı anında işlerinde Ömer radıyallahu anh'ın da bulunduğu bir topluluğa uğruyor. Diyor ki, "Siz niye oturuyorsunuz ya? Müslümanlar dağılmış. Müslümanlar kaçmışlar. Niye oturuyorsunuz? Sizi burada oturtan nedir?" diyor. Onlar da diyorlar ki, "Resulullah öldürülmüş," diyor. Öyle bir yaygara kopmuş ya işte Muhammed öldürüldü diye. Onlar da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürüldüğünü zannettiler. Resulullah öldürülmüş diyor. Artık bizim psikolojimiz sıfır. Daha nasıl savaşacağız? Artık bize kim önderlik edecek diye psikolojileri sıfıra düşmüş ve bu şekilde bir kenara geçmiş. "Niye oturuyorsunuz?" diyor. Onlar da böyle cevap veriyor. Resulullah öldürülmüş diyor. Bakın Enes İbn-i Nadır onların bu halini ve onların bu cevaplarını işitince diyor ki, "Ya," diyor, "o öldükten sonra yaşayıp ne yapacaksınız?" diyor. "O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne uğrunda öldürülmüşse kalkın siz de onun uğrunda öldürüldüğü şey üzerine ölün, şehit olun," diyor. "Allah'ın şehitlik makamını kazanın," diyor. Bakın daha sonra Müslümanların işte bu durumunu görünce, dağıldığını görünce bakın diyor ki, "Allah'ım," diyor, "arkadaşlarımın yaptığı işten dolayı senden özür diliyorum." Yani Müslümanların kaçmasından dolayı senden özür diliyorum. "Ve bu müşriklerin yaptığından da uzağım, beriyim," diyor. Ve daha sonra bakın öne atılıyor kafirlere doğru. O Müslümanların artık böyle bir kenara dağıldığı, Müslümanların çok ciddi anlamda savaşta güçsüzleştiği, kafirlerin cesaretlendiği bir anda bakın. Yani kendisine destek bulamadığı bir anda. Yani Müslüman kafire saldıracağı zaman yanında birileri olunca ama daha böyle cesaretli olur değil mi? Yanında kimse de yok bakın. Destek bulacağı bir kimse de yok. Böyle bir durumda bakın öne atılıyor, ilerliyor ve Sa'd bin Muaz radıyallahu anh'la karşılaşıyor. Diyor ki, "Ey Sa'd bin Muaz," diyor, "cennete doğru ilerliyorum," diyor. "Nadır'ın Rabbine yemin olsun ki cennetin kokusunu Uhud dağının eteklerinden hissediyorum," diyor. Cennetin, Allah-u Teala ona bakın hissettiriyor. Kim alimler tabi buna farklı manalar veriyor ama İmam Nevevi gibi kim alimler burada kastedilen hakiki mana olduğunu anlatıyor. Yani bizzat Allah-u Teala ona kadar dünyada daha şehitlik makamına daha ermeden, şehadet ona nasip olmadan Allah-u Teala bizzat ona cennetin kokusunu işittirmişti. Subhanallah. Bizzat diyor, hakiki anlamda. Yani başka manalar da verilmişti. Mesela İmam Nevevi diyor ki, burada diyor, "Doğru olan," diyor, "zahiri üzerine hamledilmesidir. Allah ona savaş meydanında bizzat cennetin kokusunu hissettirmiştir. Nitekim hadisler sabittir ki," diyor, "cennetin kokusu ta 500 senelik mesafeden alınır," diyor bakın. Ve bakın Sa'd bin Muaz diyor ki sonra, "Onun yaptığına," diyor, "ya Resulullah ben güç yetiremedim," diyor. Çünkü Müslümanlar artık dağılmış. Kendisi destekçi olan birisi yok. Kafirler çok güçlenmiş, sayıca fazlalar. Müslümanlar oraya buraya dağılmış. Teksin, sana yardım edecek, sana destek verecek kimse yok. Vallahi diyor bak Sa'd bin Muaz yani. Sa'd bin Muaz ki kim Müslümanlar? Kendi ölümüyle Ar-Rahman Marşı'nın titrediği adam bak. O bile bakın cesaret edemedim ya Resulullah diyor. Enes bin Malik bakın diyor ki 80 küsür yerinde diyor kılıç veya mızrak veya ok darbesi bulduk diyor. E tabi tek başına daldığın zaman sen kafirlerin arasına desteğin falan yoksa tabi bir sürü mızrak değersin, ok değersin, kılıç darbesi değersin. 80 küsür diyor yerinde kılıç veya mızrak veya ok darbesi bulduk. Onu ölü bir halde ve müşrikler tarafından müsle yapılmış bir halde bulduk. Müsle nedir? Yani ölünün organ bütününe, vücut bütününe bir saldırıda, bir tecavüze bulunmaktır. Onu çirkin bir hale getirmek için böyle burnunu kesmektir, kulağını kesmektir. Bu İslam'da haram kılmıştır. Onlar ne yapmışlar bakın? O kadar ona kılıç darbesi, ok darbesi, mızrak darbesi indirmişler, öldürmüşler. Ona müsle yapmışlar diyor. Öyle bir müsle yapmışlar ki öyle gözünü, kulağını, burnunu, her tarafını öyle çıkartmışlar ki hiç kimse diyor onu tanıyamadı diyor. Bakın Allah-u Teala işte her şeyini feda ediyor. Bırak bedenini, kulağını, burnunu, canını bile feda ediyor. Her şeyini tanınmayacak hale getiriyor. Bu şekilde artık Rabbin huzuruna vardığında diyecek ki ya Rab ben bütün bunların hepsini, canımı, kulağımı, burnumu, gözümü, dedenin her şeyimi ben sana feda ettim diyebilecek. Ve bakın diyor ki Enes bin Malik sadece diyor kız kardeşi diyor öyle tamam az haldeydi ki sadece diyor kız kardeşi parmaklarından tanıyabildi diyor. Bakın Müslümanlar bu rivayet, bu hadise gerçekleşmiş sahih bir hadise. Bukhara'da geçen, Müslüm'de geçen ve Tirmizi'de geçen sahih bir rivayet bakın. Sonra devam ediyor Enes bin Malik diyor ki biz diyor şu ayetin onun ve benzerleri hakkında indiğine inanırız diyor. Bakın o ayette ne? Ahzab suresinin 23. ayeti. Diyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu estaizu lillahi minel mu'minne ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا Diyor ki Rabbimiz müminlerden öyle rical vardır ki, müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri sözleri yerine getirirler. Onların kimisi sözüne yerine getirip o halde canını vermiştir. O yolda canını vermiştir. İşte bakın Enes bin Nadır bunlardan. Allah'a söz verdi ne demişti? Dedi ki ya Resulallah eğer ki ben ilk savaşa katılamadım ama Allah bir daha savaşa nasip ederse, benim savaşa katılmamı nasip ederse Allah benim ne yaptığımı görecek diye Allah-u Teala ayette bulundu değil mi? Aslanlar gibi çarpacağım, şehit olmak için varımı yoğumu ortaya koyacağım diye, düşmandan kaçmayacağım diye böyle ne yapmıştı? Allah söz vermişti. Allah bakın bu tür kimselerden bahsediyor. Onlardan kimisi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehitliği henüz beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde verdikleri sözü değiştirmediler. Asla ondan dönmediler diyor Ahzab suresinin 23. ayetinde. Bakın burada bir nükteye dikkat çekmek istiyorum Müslümanlar. Minel mu'minine erkek müminlerden ricarun adamlar vardır diyor. Zaten erkekler adam değil midir? Demek ki Allah katında evet insanlar nazarında örfte erkek olan bir kimse adam da olarak vasıflandırılıyor değil mi? Ama bakın Allah'ın katında demek ki erkek olmak başka, Müslümanlar adam olmak başka. Minel müminin, erkek müminlerden rical, adamlar var. Racul olmak kolay değil, rical olmak kolay değil. Adamlar var diyor. Evet erkek olabilirsin, sakalın olabilir, iri yapılı olabilirsin, gücün olabilir. Ama erkek misin sen? Sen Enes bin Malik gibi canını ortaya koyuyorsan, eğer Allah'ın dini yücelsin diye, kafirlere korku salmak için, onları gebertmek için, Allah'ın dini yüce olsun diye sen nefsini, canını eğer ortaya koyabiliyorsun o zaman işte sen adamsın. Eğer sen Allah'ın dinin yücelmesi için malını, çoluğunu, çocuğunu, zevceni, toprağını, güzel evini, dünya metanı eğer feda edebiliyorsan, bunları kurban edebiliyorsan Allah yolunda o zaman sen adamsın. Yoksa sen erkek olarak kalırsın. O zaman demek ki erkek olmak başka, adam olmak başka. Bu erkek adamdı. Aynı şekilde kadın adamlar da var. Bir de kadın adamlar var. Nesibe radıyallahu anha gibi kadın adamlar da vardı. Bu Müslümanlar aktarmak istemiş olduğum birinci kıssaydı. İkinci bir kıssa da Müslümanlar fedakarlık örneğine dair. Ümeyr İbnül Hümam'da görüyoruz bu fedakarlığı. Ümeyr İbnül Hümam radıyallahu anh Ensar'dan birisi Müslümanlar. Ve denildiğine göre İslam'da Ensar'dan ilk şehit edilen o. İlk şehit edilen Ümeyr İbnül Hümam'da Ensar'dan. Bakın Ebu Hureyre aktarıyor. Diyor ki Bedir günü Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle demişti diyor. Bedir günü Müslümanları Bedir savaşında teşvik ediyor. Diyor ki eni genişliği göklerin ve yerin genişliği gibi olan cennete doğru kalkın, yürüyün diyor. Bakın, eni genişliği göklerin ve yeri kadar, göklerin ve yerin genişliği kadar olan cennete koşun. Yani gökleri ve yerleri topla, yedi kat göğü topla, yedi kat yeri topla, bunları birleştir. İşte bunların birleştirilerek toplamının genişliği gibi olan cennete doğru kalkın, yürüyün diyor. Bakın, eğer yani cennetin genişliği Müslümanlar, göklerin yedi kat göğün ve yedi kat yerin birleştirilerek eğer toplamıysa, genişliği kim bilir uzunluğu ne kadar değil mi? Çünkü genelde uzunluk mu daha fazladır yoksa genişlik mi daha fazladır? Uzunluk genelde daha fazladır değil mi? Eğer genişliği böyleyse uzunluğunu o zaman artık tasavvur edin yani. Sonra bakın Resulullah Aleyhisselam'ın bu müjdesini duyunca, şehide verilecek olan bu müjdeyi duyunca Ümeyr İbnül Hümam bakın diyor ki bakın bakın diyor. Veyahut da bak bak diyor bakın. Bu bak bak ifadesi ve de bakın bakın ifadesi Müslümanlar Araplar bunu bir şeyin azametini, bir şeyin büyüklüğünü ifade etmek için böyle bir şeyden taaccüp ettiklerinden, bir şeyden ötürü hayret içinde kaldıklarını söylerler. Yani ne demek istiyor burada bakın bakın ve de bak bak diyerek vay be Subhanallah, Allahu Ekber, cennetin büyüklüğüne bak be. Cennet bu kadar büyük ha diye böyle Resulullah Aleyhisselam onu böyle savaşa teşvik edince, onu duyunca işte böyle cenneti böyle şaşkınlığını ifade etmek için bakın bakın diyorum. Daha sonra bakın Resulullah Aleyhisselam bunu diyor, diyor ki seni diyor bak bak ve de bakın bakın demeye sevk eden nedir diyor. O da diyor ki bakın vallahi diyor ey Allah'ın Resulü sadece diyor cennet ehlinden olmayı istediğim için söyledim diyor. Yani cennetin böyle güzelliğini duyunca onu böyle iştiyak ettim, ona özlem duydum, ondan dolayı benden böyle bir cümle çıktı. Bundan dolayı söyledim diyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki seni inşallah onun elinden olasın diyor. Resulullah Aleyhisselam onun için dua ediyor bakın. Daha sonra Ebu Hureyre rivayet aktaran Ebu Hureyre bakın devam ediyor. Diyor ki o kılıfının içindeki hurmaları çıkardı diyor. Umeyr İbnül Humam ve onlardan yemeye başladı. Niye? Cihatta böyle bedenine kuvvet olsun diye cihatta. Bedenine kuvvet olsun diye o ok kılıfının içindeki hurmaları çıkardı ve onlardan yemeye başladı ve sonra da dedi ki diyor. Vallahi eğer ben şu hurmaların hepsini yiyinceye kadar yaşayacaksam şüphesiz ki bu uzun bir hayattır diyor. Bakın şahide o kadar çok şevkli ki belki o ok kılıfının içinde birkaç tane hurma kaldı. O hurmayı yiyecek zaman kadar bile bu fani dünyada yaşamayı istemiyor. Bir an evvel şehit olmayı istiyor. Tekrar okuyorum bakın. Vallahi eğer ben şu hurmaların hepsini yiyinceye kadar yaşayacaksam şüphesiz ki bu uzun hayattır. Artık da dünyada yaşamak istemiyor. Bu müjdeyi işittince ve elindeki hurmaları attı diyor. Sonra kafirlere karşı şehit olunca dek savaştı diyor. Bu aktarmış olduğum rivayetle Müslümanlar Müslim'de geçen sahih bir rivayet yaşanmış bir kıssa bakın. Bakın Ömer İbn-i Humam ne yapıyor? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den şehide verilecek müjdeyi işitiyor ve bunlar öyle bir etkiliyor ki Müslümanlar bir an olsun düşünmeden elindeki hurmalardan yemeği bırakıyor ve adeta dünyayı ve dünya nimetlerini adeta üç talakla boşuyor. Ben artık senden uzan, artık benim seninle bir işim kalmıyor diye. Sanki adeta böyle nasıl ki bir adam karısını üç talakla boşadığı zaman artık ondan tamamen boşulur, onunla tamamen ilişkileri tamamen biter. Aynen sanki bu da dünyaya böyle üç talak veriyor sanki. Hani sen yine ölüye böyle dört tane tekbir getirirsin ya sonra artık kabre gömersin, artık onunla ilişkin bitir. Aynen bu da böyle. Dünya öyle ki dört tekbir getiriyor, artık senin benimle işin yok. Benimle seninle işim yok diyerek bakın. Bir, belki 8-10 tane hurma vardı, onu yiyecek kadar bile dünyada yaşamayı bakın asla istemiyor. Bu şekilde dünyayı, fani olan dünyayı, çekici nimetlerini bir kenara atıyor, feda diyor. Şehadeti talep ederek ne yapıyor Müslümanlar? Allah-u Teala'nın yanındakini tercih ediyor. Biz yeter ki Müslümanlar samimi olursak, eğer yani lafta değil samimi bir şekilde, eğer ki şehadeti istersek Allah-u Teala Ömer İbnül Humam'a şehadeti nasip ettiği gibi bize de nasip eder. Eğer gerçekten biz samimi bir şekilde Allah'tan şehadeti nasip edersek, Allah daha biz vefat etmeden, şehit olmadan önce Allah bizi Enes İbnül Nadar'a nasıl cennetin kokusunu işittirmişse bize de işittirebilir. Allah adildir. Onun o kuluna yapacak da bizi yapmayacak mı? Ama yeter ki lafla değil. Böyle bütün benliğimizle, böyle hücrelerimizle şehadeti istersek, Allah yolunda bir şeylerimizi feda etmeyi gerçekten istersek Allah bize bunu tattıracaktı. Ona verecek de niye Allah-u Teala bize vermeyecek? Allah-u Teala adildir. Bakın Müslümanlar ayrıca bu aktarmış olduğum kısadan anlıyoruz ki Müslümanlar savaşta mücahidin şehadeti arzularak hayatını tehlikeye atmasında öldürüleceğine kanaat getirse bile, kesin bir şekilde öldürüleceğine kanaat getirse bile kafirlerin arasında dalmasında hiçbir beis yok Müslümanlar. İmam Nevevi Müslim şerhinde bunun cumhurun görüşü olduğunu söylüyor. Yani cumhura göre kişinin tek başına Müslümanlar bakın tek başına kafirlerin arasına dalması hiçbir beis yoktur. Bunda yadırganacak bir şey yoktur. Velev ki öleceğine yakin getirse bile. Bin tane kafir var önünde. Sen tek kişisin. Hiçbir kimse seni desteklemiyor. Sen tek başına kafirin arasına dalıyorsun. Artık yakin getiriyorsun ki ben öleceğim değil mi yani? Öleceğine yakın getirsen bile tek bir kişi olarak ne yapabilirsin? Kafirin arasına dalabilirsin. Bu kıssadan ulema bunu çıkartmış. İmam Nevevi bunun cumhur ulemanın, alimlerin genelinin görüşü olduğunu bakın söylüyorum. Neden dolayı yani buradan bunu nasıl çıkartmışlar? Bakın Ömer İbnül Humam artık şehadeti nasip istiyor değil mi? Hani peygamberin bu müjdesini duyuyor. Artık ben dünyaya da ilişkim yok diyen bir adam savaşsa ne yapar sizce? Artık tamam ben dünyayı bıraktım. Bak hurmaları da yemeyi bıraktım. Artık ben Allah'ın huzuruna gitmeyi tercih ediyorum. Benim artık dünyayla ilişkim kesilmiştir. Bu zihniyette olan adam ne yapar? Ölmek için, şehit olmak için değil mi? Kafirin arasında dalar ki onlar beni öldürsünler bu şekilde Rabbimin katına ulaşayım. İşte buradan işte alimler yola çıkarak ne yapmışlar demişler ki bir kimse bile olsa ve öleceğine yakin getirse bile kafirlerin arasına dalabilir. Bunda herhangi bir beis yoktur. Ve asla Müslümanlar birilerinin iddia ettiği gibi bu Bakara suresinin 195. ayetinde geçen kendi ellerinize kendinizi tehlikeye atmayın ayetine ters falan değil. Çünkü Müslümanlar ayetin tamamını okuduğumuz zaman ve kaynaklarda tefsir kitaplarına rivayet edilen iniş sebeplerine baktığımız zaman ve müfessirlerin bu konudaki açıklarına baktığımız zaman asla ve asla ayet onların gibi anlamı olmadığını göreceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle. Bakıyoruz, ayetin öncesine bakıyoruz, müfessirlerin açıklamalarına bakıyoruz, konularla alakalı nuzul sebeplerine, iniş sebeplerine bakıyoruz. Bu kendi ellerinize, kendinizi tehlikeye atmayın. Ayetinden kasıt ne biliyor musunuz? Bakın 3 tane mana verilmiş ulema tarafından. O da nedir Müslümanlar? Fakir olmaktan korkarak cimrilik edip Allah yolunda infakı terk etmek. Hani kendi ellerinize kendinizi tehlikeye atmayın. Allah yolundan cimrilik ederek infak etmek sizin kendinizi tehlikeye atmayın. Eğer infak etmezseniz, cimrilik yaparsanız o zaman ne olur? Kendinizi Allah'ın azabına ne yapmış olursunuz? Bu şekilde düşar etmiş olursunuz. Aynı şekilde yine mesela başka bir yoruma göre, ikinci bir yoruma göre ailenin, malın, vatanın, işte böyle güzel evlerin, güzel bahçelerin içerisinde kalıp da Allah yolunda cihad etmekten, cihada gitmekten geri duranlar. Bunlar kastediliyor ikinci bir manaya göre. İşte bunlar yaptıkları ne yapıyor? İnfak etmeyenler ve cihada gitmeyenler. Bunlar bu şekilde kendilerine ne yapıyorlar? Tehlike atıyorlar. Allah'ın azabına duçar ediyorlar. Aynı şekilde dünyada da kendilerine tehlike atıyorlar değil mi? Sen çünkü infak etmezsen, sen Allah yolunda bizzat bedeni olarak, nefsi olarak cihad etmezsen o zaman kafir ne olacak? Güçlenecek ve sana karşı saldıracak. Hem senin başın tehlikeye girecek, belaya girecek. Hem de ümmeti Muhammed'in de bu şekilde tehlikeye sokmuş oluyorsun ümmeti Muhammed'i. Yani hem dünyada hem de ahirette kendinizi infak etmemeksizin ve cihad etmemeksizin kendinizi tehlikeye atmayın. Bakın başka bir yorum da Müslümanlar günah işleyip de benim tevbem yok diyerek Allah'tan ümidi kesmek. Bir kimse nasıl da umudunu kesebilir? Yani artık benim çok günahlarım var, artık benim tevbem yok, Allah benim tevbemi kabul etmez diyerek Allah'ın rahmetinden ümidi kesenler de kendilerini bu şekilde ne yapıyorlar? Tehlikeye atıyorlar. Çünkü tevbesiz bir şekilde Allah'ın huzuruna varacağın için bu şekilde ne yapmış oluyorsun? Kendini tehlikeye atmış oluyorsun. Bakın bu söylemiş olduğumuzu destekleyen asla ve asla ayetin buna aykırı olmadığını ifade eden çok açık, net bir rivayet var bakın. Tirmizi'de geçen bakın rivayet var. Eslem Ebu İmran anlatıyor. Diyor ki Rum şehrindeydik diyor. Karşımıza Rumlardan, Bizanslılardan büyük bir ordu çıkardılar diyor. Müslümanlardan da onlar gibi veya daha da fazla bir kalabalık karşılarına çıktı. Mısır'dan gelen askerlerin başında Ukbe bin Amir, genel komutan da Fudale bin Ubeyd idi. Müslümanlardan bir kişi, bakın dikkat edin. Müslümanlardan bir kişi, Tirmizi'de geçen rivayeti okuyorum. Rumlarla savaşıyorlar mı Bizanslılar karşısında? Müslümanlardan bir kişi Rumların safına hamle yaptı ve onların arasına kadar girdi. İnsanlar yüksek sesle bağırıp Subhanallah bu adam kendi elleriyle kendisini tehlikeye atıyor dediler. Onlar da ayeti böyle anlamışlar. Bunun üzerine bakın meşhur sahabi her birimizin tanıdığı Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Bakın bu sözü duyunca insanların bu sözünü duyunca diyor ki ey insanlar diyor sizler diyor bu ayeti böyle mi yorumluyorsunuz diyor. Sizler bu ayeti böyle mi anlıyorsunuz? Adam tek başına kendini kafirlerin arasına atıyor. Binlerce, yüz binlerce belki kafir var. Onların arasında atınca ayeti onun hakkında geçerli olduğunu mu zannediyorsunuz? Halbuki bu ayet biz ensar hakkında inmiştir. Allah-u Teala şöyle ki açıklıyor bunu. Allah diyor İslam'ı kuvvetlendirip İslam'ın yardımcıları çoğalınca birbirimizle gizlice Resulullah'ın aramızda olmadığı bir sırada Resulullah'ın hiç duymayacağı bir şekilde birbirimize gizlice dedik ki ya mallarımız zaten bizim zayi olmuştu. Değil mi? Mekke'li müşterilerden özellikle çok onlar çekmişlerdi. Mallarımız zayi oldu. Allah da zaten İslam'ı güçlendirmiş bulunuyor. Ve İslam'ın yardımcıları da çoğalmış bulunuyor. O zaman ne yapalım artık? Mallarımızın başında dursak da onlardan zayi olanları ıslah etsek. Yani işimizi rayına otursak. Böyle biraz infak etmesek yani. Biraz infaktan geri çeksek elimizi. Diye böyle düşündük diyor bakın. Bunun üzerine diyor Allah peygamberine bizim bu gizlice aramıza söylediğimizi reddetmek üzere ayetini indirdi. Ayet ne diyor? Allah yolunda infak edin bakın. Ve kendi ellerinize kendinizi tehlikeye atmayın. Zaten bak kendi ellerinize kendinizi tehlikeye atmayın. İfadesinden önce zaten ne var? Allah yolunda infak eden ifadesi var. Demek ki o zaman infak etmemek suretiyle ne yapıyorsun? Sen kendini tehlikeye atıyorsun. Dolayısıyla diyor tehlike malların başında durmaktır. Malları ıslah etmek ve savaşı cihadı terk etmemizdir diyor. Ebu Eyyub el-Ensari. Bakın rivayet eden bunu rivayet eden diyor ki Ebu Eyyub diyor Rum topraklarında defnedilinceye kadar Allah yolunda sabit durmaya devam ediyor. Tirmizi'de geçen Hasan garip sahih bir hadistir Müslümanlar. Ama tabii yani alimlerin genel işim dedik ya yani hadise dayanarak ve daha başka rivayetlerden de kişinin tek başına kâğıdın arasına dalmasını, hamle yapmasını, öleceğine yakın getirse bile buna cevaz veriyor dedik ya. Ki zaten sahabeden de ve tabiinden onlardan sonra gelenlerden de seleften de birçok kimse bunu yapmış ama Müslümanlar bakın bunu söylüyoruz ama bu mutlak anlamda değil tabii ki. Alimler buna kayıt düşmüşler. Mesela İbn-i Hacer Askalani Fethül Bar'da mesela diyor ki cumhur diyor şunu ifade etmiştir ki diyor cumhur ulema o da bunu bu şekilde anlatıyor. Cumhur ulema ifade etmiş gibi eğer bir kimse diyorum mana olarak aktarıyorum. Bir kimse mesela kendini kuvvetli görüyorsa, kendini cesaretli görüyorsa ve şöyle zannediyorsa büyük bir zanla veya da yakin getirerek şöyle zannediyorsa. Hani ben tek başıma kafirin arasında dalarak ne yaparım? Düşmanı korkutabilirim. Ve bu şekilde düşmanlar ya bunlar ne acayip adamlar, deli adamlar, bin kişilik adamın orasına dalıyor diye böyle düşünerek Müslümanların böyle onlara karşı dinlerine ne kadar sebatkar olduğu, onlara karşı ne kadar böyle galiz, şiddetli olduğu düşüncesini, zihniyetini onların zihinlerine, akıllarına yerleştirmek amacıyla bak bunu düşünerek, bak bir fayda var yani. Bunu düşünerek eğer yaparsa diyor, adam kendi cesaretle zihniyetini ve zannediyor ki ben bunu yaparsam bu şekilde kafirler ne yaparım? Kafirleri korkutabilirim, kafirler Müslümanların dinlerine ne kadar sebatkar olduğunu anlayabilirler. Veyahut da diyor İbn Hacer, veyahut da mesela Müslümanları onlara karşı cesaretlendirmek için. Yani ben oraya gittiğim zaman biliyorum ki zannı galiple veya da büyük bir ihtimal veya da yakın getirerek diyorum ki ben oraya girersem Müslümanlar cesaretlenecekler. O kardeşimizi hadi biz de dalalım diye, bakın böyle bir maslahat oluşursa ve buna benzer daha böyle maslahatlar oluşursa ve kafirler aleyhine mesleletler oluşursa bu caizdir diyor. Ama hiçbir maslahat yoksa sen yaptığın hiçbir maslahat doğmayacak. Hatta tam tersine zarar doğacak. Eğer bir zarar da doğmuyor, bir fayda da getirmiyorsa o zaman diyorum kişinin böyle sorumsuz bir şekilde acele ederek böyle galeyana gelerek kendisini kafirin arasına atması tabii o zaman nedir? Caiz değildir. Özellikle de bu Müslümanlara zayıflık getirecekse bu asla caiz değildir diyor. Bakın bunu destekleyen bir iki rivayette okuyup inşallah bitiriyorum hutbemi. Bakın İbn-i Cerir ve İbn-i Munzir sahih bir senetle bakın Mudrak İbn-i Af'tan rivayet ediyor. Diyor ki ben diyor Ömer radıyallahu anh'ın yanındaydım diyor. Hazreti Ömer'in yanındaydım diyor. Dedim ki benim diyor bir tane komşum var diyor. Kendisini diyor harpte diyor savaş üstünde kendisini resmen düşmanın önüne attı diyor ya. Ve öldürüldü diyor. Ve yani insanlar dedi ki işte bu adam kendi elleriyle kendisine tehlike attı dedi. Ömer radıyallahu anh dedi ki kezebu lakinnehu iştaral ahirete bid dünya. Hayır onlar yalan söylemiştir. Nasıl? Kafir bir sürü var, o tek başına atınca kendisi kendine tehlike atmış olacak. Abi, bu yalan, bu yalandır. Onlar bu şekilde yalan söylemiş oluyorlar. Kesinlikle o dünyayı satıp ahireti satın almış olan bir kimsedir. Dünya karşısında ahireti satmış olan kimsedir diyor. Bakın Ömer radıyallahu anh'ın anlayışı, sahih bir senetle. Yine bakın Bera bin Azib'den bu ad hakkında bakın. Şöyle bir rivayet geliyor. İbn-i Cerir ve İbn-i Müzir'e daha başkaları aktarıyor. Sahih bir senetle bakın yine de Ebu İshak'tan. Bakın diyor ki ben beraber Azib'e şunu söyledim diyor Ebu İshak. Diyor ki yani Allah-u Teala'nın وَلَا تُلْقُوا بِيَدِكُمْ اِلَا تَهْلُكَةِ kendi ellerinize kendinizi tehlikeye atmayın ayetine nasıl bakıyorsun dedim diyor. Bu adam diyor şu mu yani? Ayette kastedilen adam şu mu yani? Bir adam var. Bin kişilik bir ketibe var. Kafir ketibesi var. Kafir ordusu var. O adam o ketibenin içine kendisini atıyor. Ayette bu mu kastediyor diye sordum. O da dedi ki la hayır bu kastedilmiyor dedi diyor. Ve sonra ayeti işte üçüncü anlam olarak tefsir ediyor. Yani kişi tevbe etmiyor artık benim tevbem yok diyerek Allah-u Teala rahmetin ümit kesir. Ayet bunu kastediyerek onun yanlış anlayışını bu şekilde gidermiş oluyor Müslümanlar. İnşallah öbür hutbemizde daha başka fedakarlık örneklerini sunmaya devam edeceğiz inşallah. Rabbim Celle Celaluhu bizleri bunu dinleyerek bunları okuyarak kalplerimizi yumuşatan ve bu şekilde dini için malını, canını, vatanını, toprağını feda etmek için istekli, şevkli olan, bunun için harekete geçen kullarından eylesin inşallah.